21. mektup. Bismihi Subhane. Ve in mi şeyin illa yusabbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yablughanna indekel kibera ahaduhuma ev kilahuma fela tekul lahuma uffin ve la tenherhuma ve kul lahuma kavlen kerima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. أي خانesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayet-i kerimeye dikkat et, bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemal ile lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sükut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Evet. Ayet-i kerimede üstadımız bir mana vermemekle beraber, meal vermiyordu oradan. Fakat bunu izahta bulunuyor. Geniş bir şekilde bir izah ediyor, tefsir ediyor. Bazı örnekler, misaller vermek suretiyle aklımızın gözüne yaklaştırıyor. Kısa bir mali şu. Şayet bunlardan biri veya ikisi, yani anne ya da babadan herhangi birisi ya da ikisi beraber senin yanında ihtiyarlarlarsa onlara öf bile deme. Yani sana sıkıntı verebilirler, sana eziyet de verebilirler, sen hoşuna gitmeyecek bir fiilde de bulunabilirler. Sakın onlara öf bile deme. Bunu buyuran Cenab-ı Hak. Şimdi bu öf bile deme, tabi Kur'an-ı Kerim'in bazı ifadeleri mutlaktır diyor üstadımız. Mutlak ne demek? Yani izahı tam yapılmamış. İzahı tam yapılmadığından dolayı her bir müfessirimiz, her bir alimimiz güzel bir mana verebiliyor. Bu mana imana, Kur'an'a, umum İslami akidelere zıt olmamak şartıyla hangi imana olursa doğrudur diyoruz. Onun için alim efendilerimizden birisi de şöyle bir mana vermiş buna. Çok enteresan. Yani öf bile deme, herkes onlar sana sıkıntı verdiklerinde öf demeyiniz manasında. Fakat öyle bir mana yakalamış ki Cenab-ı Hak razı olsun onlardan hepsinden. Şayet sen hasta olursan, sana bir sıkıntı gelirse, bir musibete uğrarsan, annenin ve babanın yanında bulunduğun vakit hastalığından ve musibetinden dahi olsa öf bile deme. Yani annene ve babana karşı değil. Annenin yanında kendi hastalığından, musibetinden de öf demeyeceksin. Neden? Çünkü sen hastalığından dahi olsa öf desen, ondan muzdarip olduğunu ifade etsen, annen ve babanın içi gidecek. Ne güzel manadır. Yüzlerine bağırma. Onlara tatlı söz söyle. Onlara merhamet belirtisi olan tevazu kanadını aç da, Ya Rab, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi sen de onlara merhamet et de. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize bu emri veriyor. Onlara bağırmayacağız. Onlara güzel söz söyleyeceğiz. Onlara öf bile demeyeceğiz. Ve onlara Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onlara merhamet etmesi için dua edeceğiz. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Burada niye gafil diyor? Çünkü bunun kıymetini biz bilemiyoruz çoğu kez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sohbette 3 defa veyl o insanlara, yazıklar olsun o insanlara diye böyle hayıflanarak ifadede bulunuyor. Sahabeler şaşırıyorlar. Ya Resulallah, kime veyl olsun, kime yazıklar olsun dediklerinde anne ve babasının herhangi birisi ya da ikisi yanında bulunup da cehenneme giden insana veyl olsun, onlardan dolayı cenneti kazanamayan insanlara yazıklar olsun diye Peygamber bir hayıflanıyor. Dolayısıyla buradaki gafil ifadesi onların kıymetini bilmeyen, bilmekten gafil olan insanları kastediyor. Yoksa her insan o manadaki bir ifadeye girmiyor. Şu ayet-i kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette 5 tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyine şefkati celbediyor. Öf demeyeceksin, onları seveceksin, onlara dua edeceksin, yüzlerine bağırmayacaksın gibi ifadeler 5 mertebede onlara hürmet edilmesi gerektiğini vurguluyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Kainatta en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Şimdi dikkat edin, kainatta her şey Allah'ı gösterir. Et-turuku ilallah bi'adedi enfasil halayık. Allah'a götüren yollar mahlukatın sayısı, mahlukatın nefesleri adedincedir diye bazı hikmet ehli insanlar ifade etmişler. Fakat dikkat edin, her şey Allah'a gösterdiği halde, her şey Allah'a bildirdiği halde yine Allah'ı inkar eden ateist dediğimiz insanlar zuhur etmiş. Allah'ı inkar ediyor. Allah'ı kabul etmiyor, inkar ediyor. Fakat kainatta her şey Allah'a gösterdiği halde hala Allah'ı inkar eden insanlar olmasına rağmen, dikkat edin, anne ve babanın çocuklarına olan şefkatini inkar edecek dünyada hiç kimse yok. Hiç kimse anne ve baba çocuklarına karşı şefkat taşıyamıyor, taşımıyor diyemiyor yani. Enteresan. Dolayısıyla üstadımız kainatta en yüksek hakkattır, hakkat imandır ifadesi yine üstadımıza ait. Kainatta en yüksek hakikat peder ve validelerin çocuklarına karşı şefkatleridir ifadesi de yine üstadımızın. Kainatta en yüksek hakikat bu 2 şeydir. Birisi imandır, birisi de peder ve validelerin çocuklarına karşı şefkatleridir. Kainatta en yüksek hakikat iman, çünkü her şey Allah'ı gösterir. Her şey Allah'a haykırıyor, Allah'ı bildiriyor, Allah'ın esma sıfatlarını okutuyor. Fatih'in de Allah'ı inkar eden insanlar çıkmış. Ama bakıyoruz, anne ve babaların çocuklarına olan şefkatleri var. Bu şefkati inkar edecek dünyada hiçbir mahluk gösterilemez. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeyi var. Anne ve babanın kalbine şefkat koymuş. Ve bu şefkat kainatın en yüksek hakkatı hükmüne geçmiş. Madem en yüksek hakkat var, öyleyse ortada bir hukuk dahi olması lazım. Kainatın en yüksek hukuku nedir? Üstadımız onu da anne ve babaya bağlıyor. Ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Onlar çocuklarına şefkat gösteriyor, merhamet gösteriyor, çocukları da anne ve babalarına buna karşılık hürmet göstermeleri icap ediyor. Neden? Çünkü onlar hayatlarını kemal-i lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Hayatlarını kemal ile lezzetle çocukların hayatı için feda ediyor, sarf ediyor. Biz talebeyken Tatvan'da olan bir hadise duymuştuk. Hakikaten bu derste tam birebir uyuşuyor. Tatvan'da demir yolları var. Demir yollarından da devamlı trenler geçiyor. Anne 2,5 yaşındaki çocuğunun demir yolu raylarına doğru gittiğini ve karşıdan da trenin son hızda geldiğini görüyor. Enteresan bir hadise. 1988 yıllarında duyduğumuz bir hadiseydi. Şimdi anne koşa koşa çocuğuna doğru koşuyor. Ama nasıl ağlıyor, nasıl böyle etrafı çınlatacak şekilde bağırıyor. Koşuyor, çocuğunu tam çekip etrafa saçtıktan sonra kendisi trenin altında kalıp can veriyor. Şimdi bunu başka bir insan, bütün dünyayı verseniz başka birisi için yapmaz mı? Ama bir anne ya da bir baba, özellikle anne, çocukları için böyle bir fedakarlığı yapabiliyor. Hatta hadis-i şerifte biliyorsunuz, El cennetu tahta akdamil ummehed diye buyuruyor. Cennet, annelerin ayakları altındadır. Cennet, anneden ayakları altındadır ifadesi çeşitli yorumlarla ortaya konuyor ama en meşhur olanı da cenneti bile ne yapıyor? Yaptığı hizmete mukabil hedef olarak görünüyor. Yani cennet, tabi bir daha da olmasın, ayaklarının altına alınmış, çocuklarına safi, samimi, ihlaslı bir hizmet ediyor. Cenneti bile gaye-i hayal, gaye-i hedef yapmaz. Kim? Anneler. Dolayısıyla çocuklar bunlara karşı ne yapması lazım? Ciddi manada onların o hukuklarını müdafaa etmesi, muhafaza etmesi, merhamet ve rahmetle mukabelede bulunması gerekiyor. Öyleyse insaniyeti sükut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet, o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Madem ki anne ve baba çocuklarına karşı hayatlarını ortaya koyup feda ediyorlar, öyleyse insaniyeti sükut etmemiş, insaniyeti sönmemiş her bir velet, anne ve babalarına karşı samimane, ihlaslı, fedakarane bir samimiyete girmesi icap ediyor. Diyeceksiniz ki anne baba ne olsa, evet ne olursa olsun, kafir bile olsa dinimiz kafir olan anne ve babaya hürmeti emrediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cihada gelmiş olan bir genci görüyor, hal ve hatırını soruyor. Annem baban nasıl diyor, onlar daha eli küfür. Ya Resulallah, onlar biraz rahatsız, hasta ve perişan bir vaziyette bırakıp geldim deyince, sen git, dön, annene ve babana hizmet eyle, bu cihattan daha hayırlıdır diye o zatı geri çevirdiği rivayet ediliyor. Dolayısıyla anne ve baba kafir bile olsa dinimizde onlara hürmet edilmesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Dinlerinden dolayı değil, inançlarından dolayı değil, anne ve baba olduklarından dolayı Cenab-ı Hak onlara ihtiramda bulunuyor. Amca ve hala peder hükmündedir, teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip, vücutlarını ağır görüp, ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır, bil ayıl. Enteresan ifade yani. O mübarek ihtiyarların vücutlarını ağır görüp, istiskal edip, ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar alçaklıktır, bil ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Şimdi şöyle bir manzarayı gözünüzün önüne getirin. Birisi var, batakta çırpınıyor. ya da gölde çırpınıyor, boğulacak. Birisi de gitmiş, kuvvetli omuzlara sahip, o adamı tutuyor ve kaldırmaya çalışıyor. Şimdi kendisi öteki adamı kaldırıp kurtarmaya çalıştıkça, o adam bataktan kurtuluyor ama kurtulma ölçüsüne göre de bu adam gittikçe batağa doğru ne yapıyor? Kaymaya gitmeye başlıyor. Şimdi adam kurtuldu, bataktaki adam. Ne yapması lazım? Öteki adamı kurtarması mı? Sahip çıkması mı? Yoksa üzerine bir tokat atıp, tekme atıp onu boğulmaya terk etmesi mi? Ehli vicdan olan, ehli akıl olan, ehli kalp olan, ehli insaf olan her bir insan bilir ki öteki adamın da buna ne yapması lazım? Ciddi manada sahip olması lazım. Şarttır. Ey derdi maişetle müptela olan insan, geçim sıkıntısına müptela olan insan, belki senin halindeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Demek ki ihtiyarların bizim içimizde, gerek bir hanede, gerek bir memlekette bulunsun, onların icra ettiği üç tane temel mesele var. Üç tane temel direk olma özelliğini taşıyorlar. Birisi, bunlar rahmet vesilesidir. İki, bereket sebebi oluyorlar. Üç, musibetleri def eden bir unsurdurlar. Üç tane temel. Bir, berekete vesile oluyor. İki, rahmete vesile oluyor. Üç, musibetleri de def ediyorlar. Ve bütün ailelerin, toplumların muhtaç olduğu üç temel mesele bunlar. Bereket, rahmet, musibetlerin de def olması. Bunları şimdi üstadımız izah edecek. Sakın deme, maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyki maişetin, geçim sıkıntın daha ziyade olacaktı. Şimdi bazılar diyorlar, ya bunlar benim evimde ciddi manada geçim sıkıntısı çekiyorum. Sakın öyle deme. Çünkü onlar senin hanende olmasaydı, daha ziyade ne yapacaktın? Geçim sıkıntın artacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat'i delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanın dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelal ve İkram. Bakın şimdi, nihayet derecede Rahman. Rahman'ın en zahir manası Rezzak'tır diyor üstadımız. Allah Rahman mıdır? Evet. Kafir olsun, mümin olsun. İnsan olsun, hayvan olsun. Kim olursa olsun Allah Rahman ismiyle, Rezzak ismiyle imdadına koşuyor. Rahmetini ve rızkını ona ne yapıyor? İmdat olarak gönderiyor. Cenab-ı Hak çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Bakın, daha bir gün evvel, çocuk doğmadan evvel bir damla sütü yokken annenin, doğar doğmaz onun o nazenin sesi işitilir işitilmez Cenab-ı Hakk'ın o annede koyduğu, o annede yerleştirdiği mekanizmayla o süt ağzına kadar ne yapıyor? Akıtılmaya başlanıyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şu sonsuz rahmetini müşahede ettikten sonra şu ihtiyarların rızıklarını ben temin ediyorum demek ne derece makul, ne derece mantıklı yani. Cenab-ı Hak her yarattığı kulun, yarattığı mahlukun, hayat sahibi olan varlığın rızkını taahhüdü Rabbani'sinin altına almıştır. Bebekse süt suretinde, latif bir gıda suretinde, ihtiyarsa bereket suretinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kimsenin gıdasını kimseye yükletmiyor. Bizzat kendisi gönderiyor. Hatta bazen misafir geliyor diyelim. Hadiste var. Bir misafir geldiği vakit ikram ettiğin şey neyse onda birini sen ikram ediyorsun, onda dokuzunu Allah sana tekrar fazladan veriyor. Yani bir veriyorsan Allah onun hürmetine sana 10 gönderiyor. Dolayısıyla misafire Allah ikram ediyor. Yani dolayısıyla senin sırtına bırakmıyor. Evladını senin sırtına Allah bırakmıyor. İhtiyarları senin sırtına Allah bırakmıyor. Hatta kedi, hatta köpek, hatta farklı farklı mahlukatı kendi evinde barındırıyorsan Allah onların rızıklarını da bereket suretinde gönderiyor. İşte Allah bu yani. Bizim Allah'a olan itikat ve imanımızda ciddi manada problemlerimiz var. Yani Allah'ın kim olduğunu, nasıl bir rahmete sahip olduğunu, nasıl bir merhamete, hikmete sahip olduğunu arkadaşlar bilmiyoruz yani. Bilsek her şeyimizi Allah çeviriyor. Benim şu elim herhangi birisine sadaka vermek niyetiyle uzanıyorsa o eli uzatan kim? O verdiğim şeyi yaratan kim? O verme duygusunu bize veren kim? Her şey Allah vermiş ya. Ama sen kendi iradenle yapınca Allah'ın malını ve mülkünü başkalarına verince Cenab-ı Hak sen kendin vermişsin gibi senden kabul ediyor. Sana 1'e 10, 100, 1000, 30 bin ihlasına göre sevap olarak tekrar veriyor. Yoksa her şey Allah'ın yani. Çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini, onların gıdalarını tamahkar ve bahil insanlara, cimri insanlara Allah yükletmiyor. Çünkü o kullar, o merhamete layık olan zatlar, ihtiyarlar Cenab-ı Hakk'ın has misafirleridir. Allah kendi has misafirlerine kendisi iltifat ediyor. Ama güneşler senin evinde de, o da sana sevap kazandırmak için duruyorlar da. Ama hakikatta onları doyuran, gıdalandıran Allah'tır. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Allah rızkın da sahibi, kuvvetli ve metanet sahibi bir zattır. Rızkın sahibi odur. Kuvvet sahibi odur. Metin olan odur. وَكَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِدُ رِزْقَ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ Yani küre-i arzda ne kadar mahluk varsa ve aileniz de dahil bütün onların rızıklarını Allah Tahid-i Rabbani'sinin altına almıştır. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün zihayatın envai mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikat-ı kerimaneyi söylüyorlar. Bazı balıkçılar arkadaşlar kendi şeylerine, ağlarına taş giriyor. Taşı alıyorlar, onu kırdıkları vakit içinden bir kurt, yanında da bir tane yaprak. Allah-u Ekber. Şimdi Allah denizin dibine düşmüş olan bir kurdun da rızkını bir şekilde gönderiyor, taşın içerisinde muhafaza ediyor. 13. söz diyor ya, balıkçıları onunla ağlatmak istiyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün bu mahlukatı doyurmalarını onlar görmezlikten geliyor ama şöyle bir ayrıntıyı görüp her tarafa felsefe yayıyor. Allah Allah. Enteresan. Elhamdülillah. Bizim bir yerde bunu bir okumuştuk. Ağrılı bir abimiz bir hatıra anlattı. Bizim köyde diyor bir akarsu var diyor. Yazın diyor, yazın. O suyun azalmasıyla ortada bir adacık gibi bir yer çıkıyor. Kışın ise tamamıyla kapanıyor. Ben diyor o adacığa kadar yüzdüm diyor. Baktım orada karıncalar var diyor. Ya karıncalar varsa diyor ben bunlara gıda getireyim. Çünkü kışın burası kapandığından dolayı bunlar muhakkak aç kalacaklar diye içimden geçirdim. Ve diyor tekrar yüzdüm. Onlar ertesi gün diyor ben diyor işte bulgur, ondan sonra buğday gibi şeyleri aldım diyor getirdim. Getirdim diyor bir tane karınca. Çıktı diyor deliğinden diyor yuvasından. Bana diyor bir pirinç tanesi gösterdi diyor. Pirinç. Çok enteresan diyor ki ya diyor kışın diyor tamire su doluyor. Biliyorsunuz akarsularda bunlar var. Tamire doluyor. Her taraf su oluyor. Yazın da orası açılıyor. Karınca görmüş, merhamete gelmiş, şefkate gelmiş. Ben bunları buğday götüreyim. Fakat diyor ki senin buğdayına benim ihtiyacım yok. Allah bana pirinç gönderiyor. Yani orada duran o karıncayı ihmal etmeyen, unutmayan, rızıklandıran, hem de pirinçle nazeyinane beslettiren Allah, elbette senin hanende muhterem bulunan ve ona iman etmiş, yıllarca ibadet etmiş olan o mahlukatı, o ihtiyarları elbette aç bırakmaz yani. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş olarak verilen ve rızıkları, insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kafi gelmiyordu. Yarım ekmek üstadın günlük tayini. Ama küçük ekmek. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kafi geldi. Daha önce bana kafi gelmeyen o yarım ekmek hem bana hem onlara kafi gelmeye başladı. Çok kere de fazla kalırdı. Şimdi burada kim kimden minnet alması lazım? Kediler mi insandan, insan mı kedilerden minnet alması lazım? Şimdi bereketi arkadaşlar biz yemeğin artması manasında anlıyoruz. Yemeğin artması manasında. Fakat şimdi gelişen bilimsel çalışmalar bazı güzel buluşlarla bu bereketi biraz daha aklımıza farklı bir boyuttan da yaklaştırmaya çalıştılar. Akupunktur dedikleri bir sistem var ya da farklı farklı sistemler var. Açlık hissi dediğimiz bir his var insanda. Onu da sağlayan bir sinir var. O sinire diyorlar bazı iğneler batırıldığı vakit insan normal olarak bir ekmekle ancak doyuyorsa ekmeğin onda biriyle rahat doyuyor. Adam tok oluyor. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak ister yemeğimizi artırması hususu olsun. İster bizim o manadaki açlık hislerimizi izale etmesi hususunda bizi doymuş olsun, fark etmez. Ama bir hakikat var ki, yarım ekmekle doymayan bir insana, 4 kedi misafir geldikten sonra hem kendisine hem kedilere de fazla yetiyor, çoğu kere de fazla kalıyor. Bu nedir? Cenab-ı Hak o kedilerin bile gıdasını insanlara yükletmediğinin güzel bir alameti, güzel bir göstergesi. Kediyi de ihmal etmeyen Allah bizi de ihmal etmez. İhtiyarlarımızı ihmal etmez. İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat'i bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bağır, yük değil. Hem onlar benden değil. Ben onlardan minnet alırdım. Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor. Canavar suretinde bir hayvan. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan acize alil ihtiyar eder. Ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve لَوْلَ شُيُخُ الرُّكَّعُ لَسُبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ سَبَّنْ سِرِّيلَ. Yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi def-i musibet olduklarını sen kıyas eyle. sebebi def-i musibet. Laule şuyuhu rükka'u lesubbe aleykumul belâ'u sabbe. İçinizde beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar üzerinize sel gibi dökülecekti. Ne oldu? Sel gibi musibetler üzerimize dökülmüyorsa aramıza bulunan o ihtiyarların hürmetinedir. Ayrıca bu hadis-i şerifin iki uzantısı daha var. Otlayan hayvanlarınız olmasaydı aranızda. Bir tanesi daha. Süt emen bebeleriniz olmasaydı aralarınızda üzerinize musibetler, belalar sel gibi dökülecekti. Üç şey. İhtiyarlar, otlayan hayvanlar ve süt emen bebeler. Olmamış olsa musibetler üzerinize sel gibi dökülecekti. Elhamdülillah. İşte ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El cezâ'u min cinsil amel sırrıyla. Amel karşılık amelin cinsindendir. Sen amelin neyse karşılığı da öyle verilir. Sen bir doktor olarak birisinin hayatını kurtarmışsan, fedakar bir insan olarak birisinin hayatını kurtarmışsan, insanların kalplerine yer ediyorsun, muhabbetle doluyor insanların kalpleri sana. Ama sen bir insanı öldürmüşsen, zarar vermişsen, insanların kalbinde sana karşı ciddi manada kin ve nefret oluşur. Amel neyse karşılığı da o cinsten, o nevden oluyor. Sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Sen evladına hizmet etmezsen, sen anne babana hizmet etmezsen, sen evladın da sana hizmet etmeyecektir. Yaşanmış bir hadiseyi anlatıyorlar da çok enteresan. Bir ailede yaşlı bir adam var. Yaşlı bir adam. Devamlı da evde problem yaşanıyor. Bu adam burada istemiyoruz diye. Az evvel Zeynel Bey'in bahsettiği tarzda. İstemiyoruz bunu götür diye. Bu zat da babasını ikna ediyor ve bir bağ evleri var. Bağ evine götürüp orada bırakacak. Yalnız başına bağda. Şimdi giderken yanına evladını da alıyor adam. Giderken babasını orada bırakıyor ve geri dönerken çocuğu diyor ki babacığım diyor. Niye orada bıraktın? Diyor ki evladım diyor. İşte babam yaşlı diyor. Burada kalması icap ediyordu. Ha demek öyle öyle mi diyor. Ben de diyor sen yaşlanırken seni buraya getireceğim. Öyle mi babacığım diyor. Öyle deyince adamın aklı başına geliyor. Tekrar dönüyor. Babasını alıp tekrar götürüyor. Yani bu bir hadise. Allah'ın adetullah kanunu. Anne babasına hizmet etmeyene Allah evladını da hizmet ettirtmiyor. Bizim pederle yaşadığımız bir hadise vardı. Çok enteresan. Bir gün bu dersi okuduk. Dedi ki hakikaten yahu dedi. Hakikaten yahu deyince muhakkak bunun altında çok güzel bir hatıra vardır. Sordum. Dedi ki bizim doğuda Antep doğunun İstanbul'udur. Yani hemen bütün ticaret, sanayi bu gibi şeyler orada dönüyor. Bizim babamın tanıştığı bir adam. Dedi ki filanı tanıyor musun? Evet tanıyorum dedim. Babasıyla geçen dedi Antep'e gittiler. Bir dükkana gidip mal alacaklar. Fakat diyor adam mal sahibiyle anlaşırken ikide bir babası araya girip karışıyor söze. Söze karışınca bu da babasına diyor ki babacığım diyor ne olursun sus diyor. Hem bilmiyorsun hem ikide bir karışıyorsun diyor. Babası çocuk gibi hüngür hüngür ağlama başlıyor. Ya başlıyor babacığım ne olursun özür dilerim hakkını helal et. Öyle söylemek istememiştim. Şöyle böyle deyince mümkün değil adam yetişmiyor. Nasıl ağlıyor? Sonra adam demiş ki evladım demiş. Senin ben bu sözüne kırılmadım. Peki niye ağladın? Ben demiş beni geçmişe götürdü bu ifade. Nereye götürdü? Ben demiş aynı bu dükkanda. Babama aynı bu ifadeyi söylemiştim. Aynı bu cümleyi ben babama bu dükkanda söylemişim. Allah da öyle söyletir işte. Kendisi çocuğundan kırıldığından dolayı ağlamamış, babasına yaptığı o şeyin tekrar ilahi bir tecelliyle kendisine dönmesinden dolayı ilahi tecelliye karşı böyle Allah Allah. Yani bak hepimizi muhafaza buyursun inşallah. İnşallah. Bununla alakalı çok böyle hepinizin anlatacağı çok hadiseler var. Zaman etmeyeceğinden dolayı dinleyemiyoruz. Ya hakikaten. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define, onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri tesir kalplerini rencide etmek ile çabuk kırılır kalplerini, çabuk kırılacak kalplerini rencide etmek ile hasire dünya vel ahire. Hem dünya hem ahireti kaybetme sırrına mazhar olursun. Eğer rahmeti rahman istersen o rahmanın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini mi istiyorsun? Evet. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği emanete güzel bir şekilde merhametle, rahmetle mukabele et. Şimdi Peygamber'in bazı hadisleri var arkadaşlar. Bizzat geliyor ki ya Resulallah ben kime iyilik edeyim? Annene. Sonra annene. Sonra yine annene diye buyuruyor. Bu zat yine devam ediyor. Peki sonra? Sonra babana. Üç defa ananın hakkı, ondan sonra babanın hakkı geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak büyük günahları Peygamber Aleyhisselam'a bildiriyor. Peygamber Aleyhisselam da bunları bize bildiriyor. Size büyük günahları haber vereyim mi diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Evet ya Resulallah bize bildir dediklerinde başta Allah'a şirk koşmayı ifade ediyor. Allah'a şirk koşmaktan sonra da anne ve babaya isyan etmeyi Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Dolayısıyla anne ve babaya isyan Allah'a şirk koşmaktan sonra gelen en büyük günahtır. Şimdi bazen biz anne ve babamıza hürmetsizlik ediyoruz. Kat-ı sıla-i rahim dediğimiz onlarla irtibatımızı kesiyoruz ve çok güzel bir şekilde ibadet ettiğimizi, abid olduğumuzu ortaya güzel bir şekilde böyle böbürlenerek koyuyoruz. Ciddi manada oturup düşünmemiz icap ediyor. Şimdi demişler ki ya Resulallah bir insan anne ve babasının hakkını ödeyebilir mi? Peygamber selam buyurmuş ki bir insan anne ve babasının hakkını kesinlikle ödeyemez. Ancak pazarda, köle pazarında annesinin ya da babasının satıldığını müşahede edecek, onları alacak ve onları azat edecek, ondan sonra haklarını ifa etmiş olabilir. Bu da Peygamber selamın bize anne ve babanın haklarının kesinlikle ödenemeyeceğine dair güzel manada bir ders. Bir zat annesini sırtına alıyor, Kabe'yi tavaf ediyor. Ama annesi sırtında. Tavafı bittirdikten sonra adam haşat olmuş. Kan ter içerisinde kalmış. Peygamber huzuruna gelmiş böyle gayet rahat bir şekilde. Ya Resulallah şimdi annemin hakkını eda etmiş oldun mu? Deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam senin yaptığın bütün bu hizmet annenin karnındayken annenin verdiği bir tek nefese ancak mukabil gelir. Gel bunun içinden çık. Bakın adam kan ter içerisinde kalmış. Anası ağlamış. Perişan olmuş. Mahvolmuş. Buna rağmen verdiği cevap Aleyhisselam enteresan. Çünkü arkadaşlar her hadiseyi en mükemmel manada ortaya koyan başta Rabbimiz sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. En güzel tarif eden onlar. Dolayısıyla annemizin karnındayken bizim için bir nefes vermesi 7 tane şavt Kabe'nin etrafında atmaktan çok daha hayırlı, çok daha hak ve hukuk manasında tecelli ediyor. Bazen bakıyorsun ki Allah muhafaza küçük bir yardımda bulunuyoruz. Diyoruz tamam canım ne hakkı kaldı ki yani. Öyle değil. Onun ne hakkı kaldığını mahşerde göreceksin. Bir de Allah muhafaza onlardan küssek. Onlara tahkirkar ifadeler kullansak. Onları küçük düşürsek. Çabuk kırılır kalplerini rencide edip Allah muhafaza toplum içerisinde onları ağlatsak. elbette gazab-ı ilahi de ne yaparız? Celbetmiş oluruz. Peygamber selam buyuruyor ki Allah'ın rızası babanın rızasında, Allah'ın gazabı babanın gazabındadır. Dolayısıyla babanın gazabını çekmekten ciddi manada sakınmak lazım. Çünkü gazab-ı ilahi çeken en muazzam bir vesile ve sebeptir. Allah muhafaza. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyeti görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi, o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala men kâle el cennetu tahta aqdamil ummahat ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilmenene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahümme elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.